önceleri sizi görmemiştim kasabada.
Yedi yıldır dışarılardaydım.
Bir Gün TV'de yönetmen Özcan Alper'le birlikteyiz. Bu hafta son filmi Karanlık Gece vizyona girdi. Nihayet vizyona girdi değil mi evet, Özcan? Vallahi. Bayağıdır bekliyoruz bu filmi.
Evet öyle oldu çünkü memlekette sürekli bir her hafta bir gündem değiştiği için biz de bundan biraz nasiplendik. Filmin çıkışı itibariyle de yani çekim sürecimizde de pandemiye denk geldik.
Evet yani sonra, 2019'dan beri neredeyse öyle, evet. Süren bir
aslında
süreç.
5 yıldır neredeyse, vallahi. 4 yıldır. Neyse artık bu hafta çıkıyoruz.
İzleyiciyle buluşuyor nihayet film.
Açıkçası evet. Öyle yani.
Evet, ben Antalya'da izledim. Ödüller için tebrik ederim tabii. Katıldığı birçok festivalde birçok ödül aldı Karanlık Gece. Antalya'da en iyi filmi almıştı. Ankara'da sen en iyi yönetmen yanlış hatırlamıyorsam.
Ankara'da yönetmen almıştık. Antalya'da en iyi senaryo filmi
en almıştı. En iyi senaryoyu da aldı. Bravo.
Ankara'da Siyah ve jüri ödülü vardı.
Peki en iyi senaryo demişken biraz oradan başlayalım. Yani nedir? Burada bir linç hikayesi var tamam. Hı-hı. Onu biliyoruz. Bir suç filmi gibi aslında biraz gelişen de bir hikaye var. Geçmişe dönük bir şey araştırıyor başrolde Berkay Ateş. Hı-hı. Ama çıkış fikrini biraz merak Hı-hı. ediyorum.
Yani açıkçası yani 2016'da bu arada yazmaya başladığımda ilk kendim hikaye oluşturdum. Sonra Murat Uyurkulak'la beraber senaryo sürecinde çalıştık ve derinleştirdik. Genel olarak açıkçası bu sefer hani bir bu taraftan değil de o çoğunluğa bakma ya da o aradaki kitleye bakma diğer filmlerimi düşününce aslında daha kendime ve bize yakın karakterler anlatıyordum nihayetinde ama bu sefer tam tersine ülkedeki, memleketteki bu kötülük meselesi, hatta bu kötülüğün artık daha görünür olması ve başka türlü de örgütlü bir kötülüğe doğru dönüşmesi de hem toplum tarafından hem de iktidar tarafından böyle bir şeye dönüşmesi üzerine daha çok bunun üzerine herhalde toplumun bir yansıması olarak da diyelim herhalde bende yer etmeye başladı. Ve aslında en nihayetinde aslında bir memleketteki bu kötülük halini anlatma dürtüsüyle başladı her şey. Tabii ki sonra da yavaş yavaş hikaye şekillenmeye başladı. Hikaye şekillendikçe işte biliyorsun o süreç bir karşılıklı şey de oluyor. Hem okumalar hem tekrar başka gerçek hikayeler. Çünkü çok fazla aslında son yıllarda böyle hikayeleri yaşıyorduk. Hem işte Türkiye'deki hem toplumsal muhalefetin bastırılmasıyla ilgili hem de özellikle Gezi sonrası da hem çevre meselesinin yani onunla beraber de aslında evet. doğruğa çıkan ama o mücadeleler esnasında yaşanan pek çok hikaye de sanırım esin kaynağı oldu diye söyleyebilirim.
Aslında yani. Kabaca son 10 yıldır neredeyse bu söylediğin ayrıştırma, işte toplumu birbirine nefret Hı-hı. ettirme evet. politikası Söylemler. Sürüyor. Hı-hı. Ve bu filmde aslında tamamen bunu
bunu merkezine alan diyelim. Evet. Daha çok bunu anlamaya çalışan evet, yani toplumdaki evet, evet. bu hem yani bir linç hikayesi ama bir taraftan da bu toplumdaki bu milliyetçilik ve bu milliyetçiliğin çok hızlı bir şekilde ırkçılığa doğru evrilmesi, bu ırkçılığın kökenleri üzerine de aslında bir taraftan ben kendimce bu filmde aslında sonra Murat'la da beraber bakmaya çalıştık diyelim. Daha çok aslında senaryoyu geliştirirken de böyle baktık aslında. Hem evet son 10 yıldaki bu yükseliş, nefret söylemi, toplumu ayrıştırma, ikiye bölme ve bunun üzerinden bir başka türlü iktidar kurma biçimleri üzerine hem de aslında 100 yıldır bu topraklardaki kötülüğün beslenme şekilleri ve nereden beslendiği ile ilgili bu kötülüğün nedenseliklerini de anlama çabası da vardı aslında. Tabii bir politik makale ya da felsefi bir şeyden ziyade aynı zamanda bunu bir film formunda, film olunca da böyle.
Zaten yani bir edebiyatçıyla birlikte çalıştın Murat'la. Hı
hı, evet, Uyurkulak'la beraber çalıştık.
Bir önce de Kemal Varol'un romanını aslında, ya edebiyattan çok besleniyorsun bir yandan değil mi?
Kemal Varol'un kitabından uyarladığımız Aşıklar Bayramı aslında sonra çektik bu filmden hatta.
Bundan sonra çekilmiştik.
Bundan sonra evet. çekildi. Aslında 5. filmdi o ama o bir dijital platform olduğu için daha hızlı çekildi, daha hızlı evet. yayınlanabildi. Bu film aslında daha önce başlamıştık. O yüzden şimdi 5. film gibi oldu ama aslında o 5. bu 4. film.
Doğru.
Edebiyat evet. Genel olarak zaten hani edebiyat da seviyorum, takip ediyorum da. Şeydi, yani bu konuda bir dönem şöyle bir şey olmuş. İşte Türkiye'de de genç sinemacılar arasında işte autör sinemacı kavramından dolayı fazlasıyla böyle her şeyi tek başına yapma. Ben de hep şeyi örnek veriyordum. Açıkçası Visconti'nin Rocco ve kardeşlerini hep genç arkadaşlara örnek veriyordum. İnanılmaz müthiş bir film ama jenere baktığınızda neredeyse 4-5 kişilik yazar ekibi görürsünüz. Ki aslında bir taraftan da Dostoyevski'nin aslında Karamazov kardeşlerinden esinlenerek yazılmış, yeniden yazılmış bir şey. O yüzden hem sadece tanıdığım değil, yani edebiyatını da sevdiğim, işbirliği yapabileceğim ve yazarken de çünkü çok uzun sürede yazıyorum senaryoları bu arada. Yani öyle bir gecede aklıma bir fikir geldi, hemen bunu yazayım kafasında olmuyorum. Şey. Tam tersine bu senaryoların ortaya çıkması 2-3 yılı buluyor. Ve böyle bir süreçte de Türkiye gibi bir ülkede hani çok fazla bir yere çekilip yazma şansınız da olmuyor hayattan kaynaklı olarak. Böyle bir dönemde biriyle hem tartışmak aslında hem konuşmak hem de birlikte yazmak bana iyi geliyor. Ve mesela bu film örneğinde söylersek gerçekten iyi ki hikayeyi kurmuştum yazmaya başladığımız ama sonra gerçekten inanılmaz büyük katkılar olduğunu ve iyi ki birlikte çalışmışız hep diyorum mesela.
Evet. Şimdi bir yanda filmde Cem Yiğit var. Cem Yiğit Üzümoğlu. Bir yanda da Berkay. Onun Berkay'ın rolü tabii çok daha ağırlıklı. Berkay Ateş. Berkay her zaman kafandaki isim miydi bu rol için? Yoksa yavaş yavaş mesela Murat'la nasıl çalıştınız? Onu siz mi buldunuz?
Evet.
Yoksa onun üzerinden mi?
Murat'la aslında senaryoyu konuşurken böyle tuhaf bir şekilde. Yani tabii ki o dönem birkaç oyuncu ismi geçiyor haliyle ama Berkay böyle... Biz böyle senaryo ilerledikçe, yani versiyonları yazdıkça böyle açıkçası kafamızda daha çok yer etmeye başladı. Yani diyelim ki birkaç oyuncudan hani biriydi aslında. O yüzden evet Berkay, diğer oyuncularda evet daha bir sürü çekimler oldu doğal olarak hani. Hatta Cem'de de bir sürü başka genç yine onun şeyinde yaş grubunda iyi oyuncularla da
audition'ı
aldık, buluştuk. Ama kiminin bazen takvimi olmuyor, kiminin başka şey oluyor, kiminin uyum meselesi şu bu. Ama Berkay dediğiniz gibi evet. Berkay ve hatta Taner abi böyle başından beri düşündüğümüz kişilerden biriydi Taner Birsel.
Evet, Taner'in de gerçekten çok güzel bir kompozisyonu var filmde.
Evet, Taner abi yani oyuncu olarak da hep böyle çalışmak istediğim, çok sevdiğim insan olarak da yani hem oyuncu hem bazen öyle de oluyor. Yani gerçekten bazı oyuncuların böyle hem oyuncu olarak çok sevdiğiniz hem de insan olarak da müthiş bir insan kendisi.
Doğru, çok ender bulunan bir.
Evet, yani çok az bulunur kendisi. Öyle hamur denir ya böyle.
Peki, yani Berkay filmde tabii hem çok içe dönük de bir şeyi var, tarzı var ister istemez. Çünkü karakter bir şey arıyor, bir şey geçmişine dair bir belli bir vicdani tabii şeyi de var, yükü de var. Ama bir yandan filmde çok fiziksel sahneleri de var Berkay'ın. Nasıl bir hazırlık geçirdiniz?
Yani açıkçası bu arada senaryo sürecinde en çok üzerinde durduğumuz bir yani bir aslında bir suç ve utanç ve vicdan ve bununla beraber başlayan bir adalet arayışı da diyebiliriz aslında bu filme. O yüzden de aslında bugünün Türkiye'sine çok tanıdık gelen hem de bildiğimiz işte cumartesi anneleri meselesini biliyoruz mesela kaç yüz haftadır. Onların ısrarla olan mücadeleden vazgeçmemesi örneği mesela bizim için de bir şeydi yine konuştuğumuz örnek olan bir şeydi. Onun dışında işte biliyoruz ki işte çevre mücadelesinde bir sürü insan hayatları pahasına gerçekten kendi hayatları pahasına o mücadelelerden vazgeçmediler ve bir sürü hikaye yine biliyoruz. Tabii. Berkay'da da bu karakterin açıkçası bu ikililik bir çift şeyinden dolayı bir senaryoyu, hikayeyi kurduğum zamanlar sizin bir günde de yazıyor. Bülent Usta ile beraber aslında çok uzun süre Murat'la başlamadan önce hikayeyi en çok konuştuğumuz, hikayenin boyutlarını, felsefi boyutlarını, politik boyutlarını ve başka boyutlarını ve yine aynı zamanda psikolog kendisi benim de yani hem yakın dostum ama hem de çok fazla konuşuruz böyle şeyler. Bülent Usta ile beraber aslında bu tam bir yön işi, karakterin psikolojik taraflarıyla ilgili çok konuşmuştuk. Sonra Erdoğan Özmen var yine psikiyatrist. Ben onunla senaryoyu okuttum, konuştum. Sonra da Berkay'ı onunla aslında buluşturtturdum. Biraz böyle karakterin bu çok yönlülüğüyle ilgili açıkçası çok faydası oldu bize. Onun ötesinde tabii Berkay'ın karakterini, evet, filmi izleyenler görecek. Gerçekten Berkay şey diyor zaten, yaz akademisi gibiydi. Motosiklet kullanmayı öğrendi bu arada, motosiklet. Çünkü ve o dağ yollarından kullanmak bilmiyordu. sonra saz çalmayı, böyle neredeyse 6 ay saz çalmayı ve kendisi çalmak istedi. Gerçekten hiç fake bir numara da yapmadı kendi o düğün sahnesinde ve diğer birkaç sahnede. Onun dışında tabii dağcılık eğitimi aldı aslında biraz. Çünkü evet, çalıştığımız obruklar gerçek obruklarda çektiğimiz için en çok risk alan kişilerden biriydi filmde. Biz tabii ki teknik ekibine kendi güvenliğini alabiliyorsun. Evet. Başka şekillerde iniyorsun, çıkıyorsun.
Bu arada neredeydi o obruklar?
Obruklar böyle Orta Toroslar diyebiliriz aslında. Antalya ile Konya arasında, evet, tam geçiş bölgesi olan Akseki İbradi bölgesinde böyle giden gelmez dağlar bu arada, enteresan bir şekilde. Bir arada hatta filmin adını Giden Gelmez mi koysak diye
düşünmek gibi.
Çok enteresan bir bölge gerçekten. Ben yani Karadeniz'de olduğum için daha çok böyle Yaşar Kemal'in romanlarından kaynaklı böyle bir görsel imaj oluşuyor kafanızda. Hep merak da ederdim aslında, ama bu film vesilesiyle bütün hani Torosları, yani hikayenin sertliğinden dolayı daha öyle bir yerde çekmeye karar verdikten sonra böyle neredeyse Batı Toroslardan başlayıp dolaştım da yani böyle. Gerçekten çok inanılmaz yani mekan olarak böyle bir sinemacı için de müthiş şey, olanak sağlayan bir yer bu.
Evet, yani hem obruk, aslında filmde çok fazla metafor da var. Hmm. Yani obruk da bir metafor, işte Cem'in karakterinin o aradığı o vaşak mı tam?
Kara kulak.
O da bir aslında metafor.
Bu arada soyu tükeniyordu. Belki de pandemi, biz şikayet ediyoruz ama pandeminin belki de bizden ziyade, insanlardan ziyade doğa için ne kadar, o iki yılın bile aslında doğa için ne kadar önemli olduğunu, doğanın kendini iyileştirmesi açısından ne kadar iyi olduğunu gördük. Bir sürü, bu arada o da enteresan oldu, kara kulak mevzusu. Bir sürü soyu tükenen hayvan. Öyle haberler çok olmazdı. Biz sonra filmin işte birinci partini çekip ikinci parti için beklerken ve pandemi uzadıkça inanılmaz şey haberleri gördük. Yani hem Türkiye'de hem dünyanın pek çok farklı yerinde böyle soyu tükenen hayvanların tekrar çıktığı haberleri. İlginç. Taraftan da ilginç ve sevindiriciydi bu arada.
İnsanoğlu birazcık geri çıkınca kendini hemen...
Yani aslında şunu diyebiliriz, yani belki de evren ve doğa için, belki de insanlığın, bilmiyorum, biraz şey gibi olacak ama belki de insanın soyu tükenmesi belki daha hayırlı diyebiliriz. Yani.
Belki de.
Yani bütün bu kötülük meselelerini ve bitmeyen kötülükleri düşünülecek.
Biraz ona dönelim. Şimdi... filmle ilgili ne yazık ki çok tatsız gelişmeler de yaşandı. İşte saldırılar oldu, özellikle belli bir medya tarafından hedefe konuldu, hem sen hem film. Zor zamanlardan geçiyoruz.
Evet, yani ülke olarak zor zamanlardan.
Ülke olarak zor zamanlardan
hatta,
geçiyoruz.
Hatta dünyada da bu arada, yani çok, çok standarttır. Büyük savaşlar, göçler, maalesef bu bütün bu göç dalgaları. Dünyanın öbür tarafında da bu sefer o konformist ülkelerde diyelim ya da Batı ülkelerinde bu sefer daha neoliberal, evet, sağ ve milliyetçiliği de körükleyen politikalara neden oluyor. Böyle olunca dünyanın her yerinde maalesef, Türkiye'de biz bunu daha katmanlı yaşıyoruz, daha sert yaşıyoruz ama bir ırkçılık ve dünyanın her yerinde maalesef bir milliyetçilik şeyi, aynen, bütün dünyada böyle. Umuyoruz ki hem sanatla hem toplumsal mücadelelerle bütün bu, hem dünyadaki hem de Türkiye'deki bu sağ yükseliş geriler.
Umarız. Yani evet, Türkiye'de bir de işin ekonomik boyutu da çok sert yaşanıyor. Yani evet, inanılmaz bir ekonomik, ki sinemacı, evet, olarak bunu en çok belki de, tabii, hissedenlerden biri sensin. Çünkü bu pahalı da bir iş.
Evet.
Çok. Ve şu anda bütçeler kim bilir nereye ulaştı,
yani
bilemiyorum.
Yani en az şöyle diyeyim, film bütçeleri en az 10 katına falan çıkıyor i̇şte aslında. Düşün, evet. Hatta 10-15 katına. Artık şey, hatta şey diyorduk biz, hani bağımsız sinema dediğimiz kavram aslında bağımsız, daha düşük bütçelerle, daha kendi imkanlarıyla, tabii ki yine Kültür Bakanlığı ya da bir yerde fon destekleri, ama artık mesela çok mümkün değil mesela.
Çok zorlaştı. Yani, evet.
Diyelim ki bir film maliyeti 20 milyon. Mesela şimdi o da konuşuluyor. İşte bakanlık desteği diyelim ki 1 milyon alıyor.
O ne, hiçbir şey değil.
Yani çok şey, aslında vergi ve sigorta paraları,
evet,
gibi bir şey oluyor
mesela
aslında.
Evet, evet, evet.
Alanlar için de çok büyük dert oluyor. Alsa bir türlü, almasa bir türlü.
Evet, evet.
Öyle.
Yani şimdi ekonomi bu halde. Bir yandan işte sansürlü baskılardır, gırla gidiyor. Bir seçime doğru da gidiyoruz dört nala. Ne düşünüyorsun sence? Biraz bir değişim olacak mı
Türkiye'de
seçimlerde?
Evet, Türkiye'nin hem ya bir değişim olacağını, özellikle genç nüfusun ilk kez oy kullananları ve yaşı 30'un altında olan genç nüfusun bunu en çok hissedenler olduğunu düşünüyorum.
Ve kadınlar tabii bence.
Kadınlar zaten bence Türkiye'deki tek son 10 yıla baktığımızda zaten gerçekten İyi ki onlar varmış, yoksa bence bambaşka bir Türkiye ile de karşı karşıya olabilirdik. Çünkü gerçekten bu 10 yıl boyunca aslında siyasi partilerden çok kadınlar ve onların ısrarı aslında Türkiye'yi belli bir dengede tuttu diye düşünüyorum. Gerçek muhalefet onlardı yani, bunu söyleyebiliriz. Her zaman ve her durumda, her yerde bir şekilde ne sokakları bıraktılar ne de haklı mücadelerinden geri adım attılar. O yüzden açıkçası yani Cumhurbaşkanı seçimde ben hatta böyle bir ciddi bir oy farkıyla Kız Sol'un alacağını düşünüyorum. Çünkü onun da aslında yarattığı bir enerji ve şey de. Çünkü insanlar bence şeyden de çok sıkıldılar. Bütün bu gerilim, bütün bu ayrıştırma, ötekileştirme. Onun bence aslında uzun yıllara dayanan, gerçekten o anlamda da şey yapmak gerekiyor. Toplumu tekrar böyle bir yan yana durmaya ve ortaklaştırmaya, farklılıklar üzerinden değil, ortaklıklar üzerinden bir başka türlü bir siyaset dili kurması da bence etkili oldu. Ve bunun toplumda ben bir karşılık bulacağına inanıyorum açıkçası. Gençlik açısından bakınca, mesela şimdi diyoruz evet filmler, bütçeler. Türkiye'de aslında konuşulmayan Emre en büyük şeylerden biri gençlik, gerçekten bunu fark ediyorum. Yani nasıl ki eğitim, barınma, şu bu hakkı var. Aslında kültür hakkı denen bir kavramın çokça konuşulması gerekiyor. Ama maalesef Türkiye'de gençlik en çok kültüre ulaşması gereken, kültürel haklardan yararlanması gereken genç nüfus. Kendi üniversite dönemimizden biliyorum yani. Evet. Her hafta bir konsere, tiyatro, filme işte ne bileyim gidebiliyorduk. Çok rahat kitap almak, birlikte bütün arkadaş topluluklarıyla dışarı çıkmak, ama şimdiki özellikle üniversitelerde konuştuğumda iki kişinin yani bir sinemaya gitmesi bile bir ciddi maliyet oldu ya, olmuş. O yüzden de aslında gençlik için bence büyük bir değişim olması gerekiyor.
Ya sadece senin filmlerinden bile biliyorum ki aslında Türkiye'nin dört bir yanına gidiyorsun sürekli.
Evet.
Bu seyahatlerindeki gözlemlerin de bunu destekliyor mu?
Aynen öyle. Yani çok filmlerden dolayı ben evet biraz fazla seyahat etmeyi, hatta seyirciyle buluşmayı da seviyorum ve tabii ki daha çok her yaştan, mesela en son işte geçen hafta Ankara'da bir 10 gün önce Kült Kavaklıdere diye bir mekan, belki sen de bilirsin. Eski çok güzel bir sinemaydı, böyle 10 gün önce başken görmüştüm. Mesela onu yeniden böyle şehrin merkezindeki bir sinemayı ve kültür merkezi olarak kazandırmaya çabaladılar. Çok güzel bir girişim ve çoğunluğu da gençlerden oluşan. Oraya gittim. Orada da fark ettim. Yani insanlar bir taraftan inanılmaz bir kültürel şeye açlık var. Evet. Ama bir taraftan da imkansızlık da var. Ama dediğin gibi yani bir büyük şey de var artık. Bence herkes de sadece bu seçim gününe odaklanma, 15 Mayıs sabah bambaşka bir güne, güneşli bir güne uyanma şeyi gerçekten toplumda
hep
çok...
Hep söylenen bir şey var. Böyle dip dalga diyorlar. Hani öyle bir şey sanki geliyor değil mi?
Ben evet öyle hissediyorum. Umarım da yanılmıyoruzdur tabii.
Umarım. Peki şunu da sorayım son olarak. Şu sıralarda yeni bir proje çalıştığın, yazdığın, çekmeyi planladığın. Mesela Kemal Varol'un devamı gelecek mi? Onun romanı da devamı.
Aslında Kemal Varol'la şöyle bir şeyimiz var. İlla hani ortak senaristlik bağımında değil. Kemal Varol'un başka bir kitabını çok önce de yine konuşmuştuk. Hav diye bir romanı var. Çok inanılmaz.
Hav hatırlıyorum.
Evet. İki köpeğin gözünden böyle bir iç savaş anlatan. Onu animasyon film olarak aslında.
Çok ilginç.
İki yıldır çalışıyorum. Ama animasyon meselesi biliyorsunuz Türkiye'de biraz daha zor. Evet. Şimdi yavaş yavaş onun yurt dışı ayaklarını kurduk. Umarım birkaç yıl içerisinde bitirebiliriz. Yani biraz böyle başka da yine çalıştığım birkaç proje var ama biz de açıkçası şeyi bekliyoruz. Yani Türkiye'de nasıl olacak, ekonomi nasıl olacak?
Seçim bekliyoruz. Biraz
öyle.
Evet.
Evet, öyle çalıştığım birkaç proje var.
Peki çok sevindim geldiğin için. Güzel bir sohbet oldu. Bu hafta Özcan Alper'in Karanlık Gece filmi vizyonda. Kaç kopya ya da kaç lokasyon belli
mi? Yani 50 ile 100 arası bir şey olacak. Arası. Bir film ve başka sinema aracılığıyla dağıtılıyor. Tabii zor zamanlar bu arada. Deprem gibi çok büyük bir toplum, ülke olarak başka büyük bir felaket yaşadık. Açıkçası tam depremden önce öyle bir şey, demin söylediğin şeyle ilgili bir şey planlamıştık. Hmm. Özellikle de genç ve öğrencilerin sinemaya gidebilmesiyle ilgili artı bir gibi bir bilet şeyi yürütmek istiyorduk ama deprem olunca tabii ki ülkece, tabii herkes bütün imkanlar o tarafa seferber olduğu için biz de çok o yönlü de açıkçası çok şey yapamadık. Ama şunu da biliyoruz, sinema her zaman aslında iyileştirir, iyi gelir.
Evet.
Sadece eğlenmek için değildir. Umarım seyircinde de bu karşılığını bulur. Gitme imkanı olanlar sinemada izlerler. Çünkü gerçekten onu da gördüm. Yani büyük ekranda pandemiden sonra gördük kendisini. Film izlemek bambaşka bir şey.
Öyle.
Öyle.
Peki. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Bir Gün TV'de Özcan Alper'le birlikteydik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.